Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha karşınızdayız. Oyun ve teknoloji haberlerini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'ndeydik. Bayağı bir koşturduk orada, yorulduk.
Evet, çikolata getirmemiş olmam beni çok üzdü.
Euro ve dolar fiyat seviyelerinden dolayı koşa koşa geldim. Gelirken koşa koşa geldim. Aynen öyle. İsterseniz kısaca Mobil Dünya Kongresi'nde neler gördük, neler yaptık onlardan bahsedelim başlıkları halinde. Samsung ve HTC standlarına gittik tabii ki. İlk olarak HTC standından başlayalım. HTC One M9'u gördük. M8'den tasarım olarak çok farklı olmayan, dolanımsal olarak değiştirilmiş bir telefondu. Bir devam telefonu ama artık bazı kullanıcılar eleştirmiş, bazı kullanıcılar işte demiş ki iyi bir devam telefonu oldu falan diye. M8'in tasarımı iyiydi ama biz bazı iyileştirmeler bekliyorduk. İşte ekranın çerçevesinin daha iyi olabilirdi. Belki kapasitif tuş konseydi bence daha iyi olurdu. Yani o tarafta öyle bir beklentimiz vardı. Firma ise işte Boom Sound'da Surround desteği eklemiş. Kamerayı 20 megapiksel yapmış. Ön kamerayı 4 ultrapiksel yapmış. Değişik bir M8 varyasyonu ortaya koymuş. M8.5 da denebilir aslında cihaza. Böyle bir cihaz tanıttılar. Tam testlerini tabii ki elimize cihazın böyle gerçek hali, kutulu hali geldiğinde sizlere aktarıyor olacağız. Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6'yı takip etmişsindir zaten.
Evet.
S6 Edge değişik bir telefon. Neden derseniz aslında düz bir ekranı var onun. Samsung gitmiş onu yamultmuş. Daha pahalı telefon yapmış. Çok enteresan. Yani o yamuklukların ekstra bir ekran değil onlar. Ekranın parçası aslında. Ekran öyle yani mesela bir görüntü görüyorsun, oyun oynuyorsun. Oyun böyle gelip arkaya doğru yamuluyor aslında. Görüntü bozuluyor.
Evet.
Normalde yamuk monitör ya da yamuk telefon almazsın. Ama telefonu çok iyi göstermiş.
Gerçekten. Yamulan telefonları da yeri geldiğinde eleştirdiğimiz halde.
Evet.
Direkt kendi Samsung yamulttu.
Değişik bir telefon olmuş. Önden çok güzel görünüyordu. Arkadan beğenmedim telefonu. Çok düz geçmişler. Bir de işlemcisi inanılmaz hızlı çalışıyor. Daha ısınmıyordu da. Orada oyun falan oynadım. Isınmayan bir telefon yapmışlar. Belki de bana öyle denk geldi bilmiyorum. Çok hoşuma gitti telefonun o işlem gücü performansı. Arka tarafını beğenmedim dediğim gibi. Edge'in ön tarafı iyi. Galaxy S6 ise iPhone klonu gibi duruyordu. O hoş olmamış. Parmak izi okuyucusunu geliştirmişler bu arada. Artık üstüne tuttuğun zaman okuyor. Böyle parmağını slide etmen gerekmiyor. O iyiydi. Çinlerin standlarına gittik mesela. ZTE'nin standı çok enteresandı. iPhone'un bildiğiniz kopyalarını yapmışlar. S6 ve S6 Plus diye.
Kendilerinden beklediğimiz gibi aslında.
Ama yani ZTE'den devasa firması, milyon dolarlık firması, milyar dolarlar kazanıyorsun. Yapma artık. Sen yapma yani. Böyle enteresan. Sen de yapma. Sesi kız şimdi. Yani bildiğim birebir iPhone kopyaları telefonlar. Enteresan geldi bana. Açıkçası da utanılacak bir şey aslında koskoca firma adına. Gitmişler Huawei'yi kopyalamışlar. Onların P6 serisi vardı. Ascent P6.
Evet, biliyorum.
Şimdi ZTE'de Star 2 diye gelmiş. Bildiğin aynı tasarım. Çinliyi kopyalamış. Artık öyle açmışlar kendilerini yani. Çok değişik geldi.
Kopyalama farklı bir şey.
İşte yok sesle kontrol, gözle açılış falan filan koymuşlar. Fasa fiso teknolojiler böyle değişik. Benim pek umursamadığım. Qualcomm standında kablosuz şarj vardı. Hani burada üstüne durmak istediğim. 5 santim yüksekliğe kadar cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor. 5 santim dedim 30 santim böyle el gösteriyorum ama kitap mitap üstüne koysan bile şarj edebiliyorsun. Mesela bu masa gibi bir yer var. Ofiste çalışma alanınız var. Altına pedi yapıştırıyorsun. Masanın üstü de artık şarj istasyonu oluyor. Telefonu bırakıyorsun masanı.
Rahatlıkla
evet, bir bölgeye orada şarj oluyor falan. Güzel olmuş.
Kabloyla aşağıya eğilmeler, adaptörle uğraşmalar falan.
Ya bir de şey var. Telefonu çaldan alıp aç yani şarjdan. Evet. 2 saat o kabloyla falan uğraşma. Öyle güzel olmuş. Kalmıyor. O hoşuma gitti yani kablosuz şarj standartlarının gelişmesi. Huawei'nin saatleri çok güzel.
Evet, çok hoşuma gitti. En azından tanıtım videosunda gördüğüm o arayüzün birden değişip klasik saat şeyini alması falan filan çok hoş olmuş.
Çok hoş olmuş. Huawei'den açıkçası beklemiyorduk bu kadar güzel saat tasarımını. Üstünde baya baya uğraşmışlar. Herhalde Moto 360'ın da pabucunu damatacak. Çok güzel gördüm.
Türkiye'de akıllı saat bazında herhalde gelmesini bekleyebilir miyiz yakın dönemde? Çıkar çıkmaz mesela Huawei'nin ürünleri hemen geliyor mu Türkiye'ye?
Ya zaten fiyatları pahalı olacak. Huawei'nin ürünlerini hemen aynı anda yansımasını bulamıyoruz. Bir değişim içinde Türkiye kim ama ne yaparlar bilmiyorum. Bir de bazı rakamlar telaffuz edildi. Dedikodular arasında 1000 euro falan geçmiş. Eğer öyleyse getirmesinler zaten. Yani kimse almaz. Zaten öyle de olmaz diye düşünüyorum. Yani bu da benim tabii ki düşüncem. Bir diğer konu Vestel. Vestel'e gittik mesela yerli üretim ne yapıyorlar falan filan diye. Çok enteresan bir şey yapmışlar. 1,5 senelik öncesinin donanımını kullanıyorlardı zaten biliyorsun çok eleştirmiştik. Bir de yüksek fiyattan satıyorlardı bence o donanıma göre. Kaputu değiştirmişler. Aynı donanım satıyorlar. Plus koymuşlar ismini.
Onlar da kopyalamışlar.
Venus 5, Venus 5,5 Plus ismi de. Ya tamam da arkadaş üst kaput değiştirmek nedir ya? Böyle bir şey ilk defa gördüm. Mobil dünyada ilk defa bizden gördüm.
İşte devletin desteğiyle.
Devletin desteği de yok.
Kendileri
yapıyorlar bak onu söyleyeyim. Devletin desteği yok onlarda.
Bu rekabet açısından falan.
O vergi falan da gelmedi henüz. Yani orada tebrik ediyorum. Kendi kendilerini yapıyorlar. Devletten bir kuruş aldıkları yok adamları. Şimdi haklarını yemeyelim. Ama şöyle bir şey var. Reklamlarını da o kadar abartıyorlar ki. O kadar abartıyorlar ki. İnadını yerli. Telefon yaptık, tablet yaptık. Tamam yapmışsın. Eline sağlık. Abartınca insanlar ister istemez o abarttığın kadar değil
beklenti
demek istiyor.
Beklenti artıyor.
Eleştiri şey. Beklenti artıyor. Bir de şimdi şöyle, tüm dünya bizi izledi diyor. Ha, tüm dünya geldi 1,5 sene önce senin donanımını gördü orada. Demiştir yani, Allah Allah, Türkler halen Android 4.4.2. Bir de bu hayırdır falan demişlerdir telefonlara bakınca. Bir de 64 bit Android 5.0 telefonları sergiliyor çatır çatır. Biz kaput değiştirmişiz, yeni telefon diye koymuşuz. Bir prototip gösteriyorlar, millete onu çektirmişler. Cam ekranın arkasında çalışmayan plastikler var. Bunlar da gelecekteki telefonumuz diye artık öyle değişik bir pazarlamaya gidiyorlar. Bana garip geldiler yani, milli gururumuzdur, ihracatı çok yüksektir ama abartmasınlar ya.
Hype yapmayalım.
Ya ne yapıyorsak onu söyle, niye biz böyleyiz ya, ne yapıyorsak onu söyle ya, bitti yani.
Bazı...
Bunu yapabildim de kimse sana şey demez. Ne yaptın? Ama böyle o dünyanın istediği telefon, dünyayla rakiplerine yarışıyoruz falan.
Telekomünikasyon yani, firmalarının da yaptığı bazı reklamlar var ya.
Şey var ya.
Şurayı tokatladık.
Bilmem nenin 4G'sini geçtik falan filan diyor. Ya yapma ya. O zaman sen niye 4G'nin peşinde koşuyorsun?
Ya zaten o tarz reklamlar da genellikle teknolojiyi çok aşırı derecede yakından takip etmeyen ama ya gurur duydum bak adamlar yapmış diye sadece yüzeysel olarak o haberi gören, reklamı gören ve gururlanacak olan
yani insanlar. Milli duyguları okşayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet, bir tarafta garip garip işler var. Sen işini yap, takdir ederler ya. Bu kadar övünmene yani, gerek kalmaz bak. Yani. İşini doğru yapsan övünmene gerek kalmaz zaten. Öyle de bir durum söz konusu. Bunun haricinde renksizdi. Hani Sony standında orta seviyede onların Aqua model isimli güzel bir modelleri vardı. Ama fiyatının ne olacağı Türkiye'de belli değil. Genel olarak renksiz bir fuardı. Bizi orada en çok şoke eden şey HTC'nin aslında M9'undan çok Vive işbirliğine gidip Vive isimli sanal gerçeklik gözlüğü tanıtmaları oldu ve şu anki yorumlara baktığımızda bize orada denetmediler ama Game Developer konferansta orada deneme fırsatı bulmuş bütün oyun editörleri. Herkes şunu söyleyeyim, mide bulantısı sıfır artık.
Gabe Newell zaten çıkıp kendi de söyledi bunu.
Önemli bir gelişme
yani,
bence.
Çok önemli bir gelişme kesinlikle. Ben buradan istersen toparlayayım. Evet, Game Developer konferansı Mesut'un da söylediği gibi arkadaşlar gerçekleşti ve açıkçası Vive ve VR gözlükler aslında Game Developer konferansa büyük bir şey damga vurdu diyebiliriz. Şey tarafından gelecek olan, Vive tarafından gelecek olan VR gözlük konusunda açıkçası çok fazla ümidim yoktu. Hele hele HTC ile birlikte bir ortaklık kurmaları sonrasında ya böyle birazcık şüpheye düştüm. Nasıl
çok
bir şey çıkabilir?
Ya, bizim ortaya konferansta görmen lazım ama Tala, böyle oturuyoruz. M9 çıktı falan. Aynı tasarım olmuş. Yani beklediğimiz o böyle epik tasarımsal değişiklikler yok. Geçti. İşte bileklik dedi. Bilekliğin tasarımını beğendi herkes falan. Sonra dedi ki bir şey daha var. Şak bir gözlük çıktı. Oo, bütün salon ama var ya. Yani Mobil Dünya Kongresi'nde. Alakası yok Mobil Dünya Kongresi'yle ama öyle şok olduk ya.
Ya orada da herhalde Mobil Dünya Konferansı şeyle birlikte.
Ya telefonun tasarımı değişmedi. Onlar da farkındadır zaten bir şeydir.
Birazcık
onlar,
ses yapalım, aynen, ses getirelim gibisinden bu tarz bir duyuru yapmış olabilirler. Şimdi Valve'in geliştirmiş olduğu, HTC ortaklığında geliştirmiş olduğu sanal gerçeklik gözlüğü arkadaşlar. Hem Project Morpheus'tan hem de Oculus Rift'in son modelinden
Crescent
çok daha fazla etkin gözüküyor. Niye? Vive'in oluşturmuş olduğu sanal gerçeklik cihazında arkadaşlar iki tane sizin hareketlerinizi dışarıdan takip eden ve deniz feneri olarak adlandırılan bir hareket algılayıcısı var. Bu hareket algılayıcısı sadece sizin kafa hareketlerinizi ve vücut hareketlerinizi takip etmiyor, etrafı algılıyor ve yaklaşık 15 adım 5 metrelik bir alana da etraftaki nesneleri algılayarak bir alan çiziyor ve o alanda size gezme imkanı sunuyor. Yani normalde Project Morpheus'ta ve benim deneyim ettiğim Oculus Rift'te sen daha fazla deneyim etme şansına eriştin. Olay genellikle ön tarafta gerçekleşir. Tamam, arkaya da bakarsanız kanatları daha önce...
Yani yürümen gerekmez. Gösterdikle demolarda
evet,
çok yürümezsin.
Oturduğun
yani
yerden sağa sola bakarak kontrolcü eşliğinde yürürsün. Ama bu cihazda arkadaşlar ilerleyebiliyorsunuz. Mesela bir gidip modellemişlerse tabii ki de o alanda gidip bir masanın altına bakabiliyorsunuz. Ve belli bir alanda size bir özgürlük sunuyor oyun. Daha doğrusu sanal gerçeklik gözlüğü. Bu da diğer sanal gerçeklik cihazlarından, gözlük cihazlarından çok daha farklı bir şey ortaya koyuyor.
Bir de algılayıcıları mesela eline alacağın bir silah şekilli kontrolcüyü falan anlayacak güçte. Bir Resident Evil'da oynadığını düşün. Elinde silah kontrolcüsü, böyle hafif adımlar atıyorsun, kenara çıkıyorsun. Bir de siper anlayı falan da güzelleştirebilir. Evet. Hani adım at, siperden çık, ateş et, sipere gir falan tarzında.
Zaten
böyle
birden fazla demo ile gösterdiler. Portal vardı aralarında. Bir mutfakta yemek hazırladığım bir versiyon vardı. Boya yaptığım bir versiyon vardı. Bunların arasında en ilgi çekici olanlardan bir tanesi işte sandalın batıyormuş. Ve o sandaldan yüzerek tekrar bir gemiye çıkmaya çalışıyormuşsun. Muhteşem bir şey diyorlar. Yani o özgürlük hissine sahip olmak, oyun alanında birazcık olsun gezmek sanal gerçeklik gözlüklerine çok farklı bir bakış açısı olduğu söyleniyor. Ve tabii ki de senin söylediğin gibi burada en önemli özelliklerden bir tanesi ve Gabe Newell'ın da dile getirdiği şey, bu sanal gerçeklik gözlüğünün herhangi bir şekilde insanlar üzerinde o motion sickness denilen, gözlüğü taktıktan sonra işte gözler ağrı, midede bulantı gibi, başta ağrı gibi sıkıntılara sebep olmaması. Buna şu noktada çok önemli olduğunu yapmak lazım. Dile getiren John Carmack'ın bir sözü vardı. Daha önceki Game Developer Conference'daydı zannedersem. En büyük sıkıntımız Oculus Rift'i kullanan insanların bir iki dakika sonra çıkarıp atması.
Mide bulantısı başlaması o kadar kuvvetli ki anlatamam tabii.
Yani ve bu bizim için şey diyor adam. Yani kıyamet gibi bir şey diyordu. Evet,
Crescent Bay'de birazcık hafifletti.
Birazcık yani... hafifletmişler. Gabe Newell'ın söylediğine göre Valve çalışanlarının hiçbirisinin, şimdi bu hiç kimsede sıkıntı yok dediği için genellikle bu Valve çalışanları tarafından test edildi. Evet. Tabii ki de belki de hani %1 oranında falan çıkabilir. Ama
test eden editörler mesela öyle bir şey demediler.
Test eden editörlerin hepsi, ki adam mesela diyor ki ben Oculus Rift'in bütün işte Developer Kit 1, DK1, DK2 ve son versiyonlarını denedim. Hepsinde öyle veya böyle gözlerimin dinlenmesi için böyle 5 dakika oturmam gerekti ama.
İşte son versiyon dedim ya, çok azaltmışlardı ama vardı yine.
Evet, vardı yine. Ama şeyde Valve'da herhangi bir problem yaşamadığını dile getirmişler. Pek çok şeyde, en azından benim okuduğum makalelerin hiçbirisinde bu konuda bir problem yok.
Ya hatta, zaten makale dedin, hepsi övgü dolu.
Hepsi övgü dolu. Sonra. Yani mesela Shuhei Yoshida da birazcık Oculus Rift'e gönderme yaptı. Yapmış olduğu bir açıklamada. İşte Project Morpheus'ta biz işte mümkün olduğunca motion sickness'ı geri atmaya çalıştık. Ki onda da yine ufak tefek problemler olduğu söyleniyor. Ama Project Morpheus'ta da işte hareket algılayıcısı koymuşlar ve bir noktada bu rahatsızlığı ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Yani bu konuda bir kere Valve kıvırmış diyebiliriz. Yani en önde Valve koşuyor.
Evet.
Ve son derecede tatmin edici bir iş ortaya koymuşlar. İşte 90 Hz tazeleme oranı var. Bu konuda Project Morpheus'un gerisinde kalmış gerçi.
O 120
Hz, 90 Hz. En geride kalan da Oculus Rift. Boynuz kulağı geçmiş herhalde. Ama bunun yanı sıra gerçekten de bu hareket alanına sahip olması, bir noktada özgürlük vermesi. Tabii bunun da oyun yapımcıları tarafından desteklenmesi lazım Mesut. Yani bunu koyuyorsun ama bunu desteklemeyen bir oyun firması olmadığı müddetçe bu özellik öylece kalır. Mutlaka desteklenmesi lazım.
Şimdi arkasında Vive olduğu için ben şunu düşünüyorum. Oyun çıkar çıkmaz herkese zaten bir patch, eklenti vesaireyle bu özelliği bir şekilde deneme amaçlı en azından ekleyecekler. War Thunder'ı falan biliyorsunuz. Zaten şu an Oculus da hali hazırda çalışıyor. Bu gözlük de hemen çalışacaktır. Ekstra olarak çok büyük bir gelişme. Yani bence bana bakarsan. Oculus'a sadece bu alan bırakılsaydı halen daha bekliyoruz gördüğün gibi.
Evet, kesinlikle. En azından bu rekabet ortamıyla birlikte de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oculus Rift bu son gelen yorumlarla birlikte kendine ayar vermek için biraz daha çıkışını geciktirebilir.
Büyük ihtimal. O mide bulantısını aşamadıkları için çıkamıyorlar büyük ihtimalle. Tam anlamıyla. Ve şöyle bir müjde de verelim. İnşallah bir aksilik olmazsa en geç 2 ay içinde biz de denemiş incelemesini Donanım Haber'de yapmış olacağız şimdi.
Biz de bölüm sonucu olarak yayınlarız o ay.
Ben orada yine bir şey yapıp en azından Crescent Bay ile karşılaştırma fırsatım olacak.
Çok iyi olur.
Çünkü ben onu deneyimleme fırsatı buldum. En son Oculus Rift'i. Yani şu anda piyasaya çıkmaya hazır versiyonu. Bunu da denedikten sonra tam olarak bir karşılaştırma yapabilirim. Bir de işin HD'sinden geliyor olması ne güzel biliyor musun? Büyük ihtimalle Developer Kit'i de bir şekilde onlardan alırız biz.
Yani en azından Türkiye kanadında birazcık destek.
Yani evet. Bütün bak görürsünüz bütün o Türkiye'deki büyük web sitelerinde, dergilerde bir tane Developer Kit olur. Gönderirler yani onlar. Öyle çalışan bir firma.
Türk basında tadına bakabilecek.
Evet mutlaka.
Bir de bunun yanında az önce de söylemiş olduğum gibi Shuhei Yoshida'nın bir açıklaması vardı Sony kanadından. Project Morpheus'u överken şöyle bir şeye değindi. İşte motion sickness, bu baş ağrısı, gözde sıkıntıya sebep olan bir VR gözlük yapmanın çok basit olduğunu, ki Oculus Rift'ten bahsediyor evet. Burada. Kendilerinin bu iş üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve Project Morpheus'un da başarılı bir şekilde sıkıntıya sebep olmadan piyasaya sürüleceğini dile getirdi. Baktığımız zaman şu anda Steam'in sanal gerçeklik cihazının bir çıkış tarihi yok ama Project Morpheus 2006'nın ilk çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecekmiş. Büyük heyecanla bekliyoruz. Tabii bu arada yine senin değindiğin bir diğer nokta vardı. Hareket algılayıcıları var Steam'in VR gözlüklerinin. Tıpkı aslında Project Morpheus'un Move'un kullanılması gibi bir şey bu. Ama Steam'deki cihazın çok daha hareketlere duyarlı olduğu, çok daha oturmuş bir cihaz olduğu söyleniyor. Move'dan daha başarılı olduğu
zaten
söyleniyor.
Zaten üstü sensör dolu dikkat edersen. Yani HTC ile beraber özel olarak çalışılmış. Ve HTC de mobil cihazlardaki sensörler konusunda uzman olduğu için sonuç olarak iyi bir şey ortaya çıkartmış. Hemen tasarımını çok beğendim zaten.
Evet, yani biraz başta kaba geliyor ama.
Ya bana Splinter Cell'in gözlüklerini hatırlattı. Değil tam mi? Böyle yani tam oyuncu aşağıdan. İşi. Ek olarak arkadaşlar şunu da söyleyelim. 2015'in sonuna doğru geliştirme kitlerinin geliştiricilere dağıtılması bekleniyor. 2016'nın ilk çeyreğinde de büyük ihtimal hazır olacağı söyleniyor. Yani büyük çok erken bir şekilde tanışacağız. Ve ne güzeldir ki konsol sahipleri de PC sahipleri de iyi birer gözlüğe sahip olacaklar. Yani PlayStation 4 sahipleri sonuçta açıkta kalmayacak. Xbox sahipleri ne yapacak?
HoloLens'i bekleyecek.
O da HoloLens'i zaten onu herkes kullanacak. O da herkes
yani
için.
Evet.
Çünkü Xbox oyunlarına bu sanal gerçeklik olayındaki gibi bir şey katmayacak. Belki Microsoft Valve ile işbirliğine giderip onu da Xbox One uyumlu hale getirebilir.
Evet, olabilir.
Çünkü Xbox ta biliyorsunuz Windows 10 uygulamalarda çalışacak. Bunu da altını çizerim. Yani. Ben oranın da yalnız kalacağını, yalnız bırakılacağını düşünmüyorum. Çünkü bu gözlük PC için geliştirildiği ufak bir sürücü desteğiyle Xbox'ta da direkt çalışmaya başlayacaktır.
Bir son kez değinmek istediğim bir şey var Vive'la ilgili olarak. Çok fazla kablo olduğu söyleniyor arkadaşlar ve bunun en büyük eksisi olduğu dile getirilmiş. Tabii final sürümünde kablolar olacak mı olmayacak mı henüz belli değil. Son olarak değinmek istediğim şey ise VR gözlüklerinin yani Steam'in VR gözlüklerinin GTX 980 üzerinde çalıştırıldığı.
Tabii doğal olarak şimdi her göze 1200-900 iki tane görüntü veriyorlar.
1200'e 1080p'de yatay. Hani
öyle bir alan oluşturuyorlar. Şimdi doğal olarak bakıldığında normaldir.
Yani herkes de aynı keyfi alabilecek mi acaba ilerleyen dönemlerde? Bir donanım yenileme gereği duyabilir mi? Sanal
bence böyle gider. Yani. Eğer çünkü her göze ayrı ayrı verdiği için mesela Oculus Rift'te tek bir ekran var. İki gözde o tek ekrana bakıyor. Bunda her göz için birer tane ekran var. Genel olarak 980 zaten yeter. Ben 970'te de 290 inçte de rahat bir şekilde çalışacağını düşünüyorum.
Tabii bunun bir giriş seviyesi olmadığını dile getirdi Valve kanadı. Belki daha düşük seviyelerde de
tabii.
Biraz daha düşük çözünürlükler.
Oyunun belki çözünürlüğüne şeyine göre değişir.
Değişebilir diye
kapasitesine göre.
Buradan Steam Machine'e geçeceğim ama istersen sözü sana
bırakayım. İstersen birkaç
ben.
Tane haber tabii. Yapalım bu tarafta. Nvidia Titanix ekran kartını duyurdu. Genel olarak da aslında kime verdiler? Epic Games yöneticisi. Neydi tam olarak ismi onun? Neyse Epic Games yöneticisi diyelim. Bir tane hediye ettiler ki Unreal Engine 4 demosunu üstünde gerçekleştirebilsinler. Kartın teknik özellikleri açıklanmadı. Daha sonrasında bizlere duyurulacak ama genel olarak 12 GB belleğe sahip olacağı ve bellek veri yolu olarak da 384 bitlik bir bellek veri yolu bulunacağı söyleniyor. 8 milyar transistör taşıyacakmış. Bazı espriler yapılıyor tabii kartla ilgili. Bellekleri kontrol edin aman eksik çıkmasın falan filan diyor.
12 falan olmasın.
12 GB olunca çok pahalı bir kart olabilir. Belki geliştiricilere yönelik, sunuculara yönelik bir kart olabilir. Titan biliyorsunuz pahalı bir karttı. Şimdi Titan X'den bahsediyoruz. Ama güçlü bir kart olacağı kesin. Zaten sanal gerçekliğe doğru giderken de güçlü kartlara ihtiyacımız olacak.
Kesinlikle.
Gönlün o 3 boyutu kullanacağız. Bir diğer önemli bence gelişmelerden bir tanesi de bu akıllı saatlerde Intel'in akıllı saatler için virüs uygulaması duyurması. Biliyorsunuz onlar McAfee'yi satın almışlardı ve bununla beraber de WebOS ve Android Wear destekli akıllı saatler için virüs uygulamanın aslında kullanacağı tarafından kullanılması gerektiğini duyurdular Mobil Dünya Kongresi'nde. Diyeceksiniz ki ya işte insanları korkutuyorlar mı falan filan. Aslında bir yönden daha haklılar, internete bağlı her cihazı artık korumak gerekli diyorlar. Ama ben de bu virüs programlarında şuna kızıyorum. Para veriyorsunuz, yıllık üye oluyorsunuz ama virüs programı kuruluyken virüs girip sisteminize zarar verdi mi onun bir garantisi yok. Yani adam orada ben yokum diyor. Şimdi tamam da korunuyorum diye düşünüyordum.
Buna perhiz, bu ne lahana
tuz. Evet yani %100 bir koruma hiçbir zaman yok ama tabii ki önlem almakta yarar var. Bence donanımsal destek gelmesi lazım artık virüs uygulamalarına. Çünkü virüs uygulamasını da kurmak istemiyor insanlar. Sistemi çok yavaşlatıyor.
İnanılmaz derecede. Evet. Kaspersky'nin bir sürümü vardı. Bilgisayarları secdeye kapatıyorlar adeta.
Evet bu arada AVG'de çok enteresan bir gözlük geliştirdi yüz tanıma teknolojisine karşı. Bu gözlüğü alıyorsun üstüne ledler var. Ledler açıldığı anda yüz tanıma teknolojisiyle çalışan sistemler senin yüzünü tanıyamıyor daha. Öyle bir şey geliştirdiler.
Jammer gibi bir şeymiş bu da.
Jammer gibi bir de yani gözlük aslında çok takılabilecek bir şey değil ama büyük ihtimalle öyle bir hale geleceğiz ki belki evimizde PC başında yani bir kameranın karşısında otururken kamera kapalı olsa bile bu gözlükleri takma ihtiyacı hissedeceğiz. En azından yüz taramasıyla kimlik taraması falan yapılırken dünya genelinde seni yakalamasınlar.
İlginç.
Evet ufak bir şeyle aldatılabildiğini de gördük bu sistemleri. Çok da demek ki öyle üstün teknolojiler değiller.
Değiller. Evet ben buradan tekrar Game Developer Konferans'a geçeceğim arkadaşlar. Valve'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Source 2 motorunu da duyurdu Valve kanadı. Ancak çok fazla bilgi vermedi. Sadece ücretsiz olacağını, işte küçük yapımcıların da rahat bir şekilde bu oyun motoruna ulaşabileceklerini dile getirdiler. Zaten Unreal Engine 4'te, onu da ilerleyen haberlerde dile getireceğiz, ücretsiz hale gelmişti. Bunun yanı sıra 2014 yılında çıkması beklenen ancak Valve'in maalesef başaramadığı Steam Machine'ler 2015 Kasım ayında raflardaki yerlerini alacaklar arkadaşlar, Steam kontrolcülerle birlikte. Ve bunun yanı sıra Steam kanadından Link isimli bir streamer cihazı duyuruldu. Son derece küçük ve şık bir cihaz. Mümkün olduğunca lag'den uzaklaştırılmış, geciktirme oranlarından uzaklaştırılmış bir stream keyfi yaşamak istiyorsanız bunu da Steam Machine'le birlikte $50 fiyatıyla alabileceksiniz. Steam kontrolcülerinin de tabii ki fiyatı belli oldu. O da $50'dan satışa sunulacak.
Fiyatları pahalı değil.
Pahalı değil, normal. Steam kontrolcüleriyle ilgili genelde hep eleştirisel olarak konuştuk bugüne kadar. Ancak son yayınlanan artık tam sürümü diyelim. Tam sürümü de mi diyelim? Final hali diyelim. Final build dediğimiz kontrolcüyle ilgili gelen yorumların son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir analog görüyoruz. Yine bu parmak hareketlerini algılayan mouse tracker misali kısmında hali yerinde korumuş yani noktasını. Ve kullanan insanlar genellikle başarılı bulmuşlar. Şimdi şunu düşünmek lazım. Hiçbir zaman için bir klavye mouse şeyini veremez.
Tabii ki.
Hiçbir kontrolcünün verebileceğine inanmıyorum ben ama bu kontrolcünün bu klavye mouse rahatlığını sunabilecek en yakın şey olduğunu dile getirmişler. Cihaz olduğunu dile getirmişler. Bazı editörler işte ben artık Xbox One'ı bırakacağım. Xbox 360'ı bırakacağım kontrolcü olarak. Ve PC'de Steam kontrolcülerine geçeceğim yani. Ama tabii bu şeyden kişiden kişiye değişiyor zannedersem. Evet. Bazı yorumlarda da yani bazı şey Xbox 360 ve Xbox One gibi kontrolcülere alışmış insanların biraz garipseyebileceği bir hissiyata sahip olduğunu dile getirmişler.
İlk kontrolcü ama öyle böyle değil. Biz burada dile getirdiğimizde eleştiren arkadaşlar olmuştu. Sonradan zaten tasarım değiştiğine gitti.
Evet.
İlk kontrolcü berbattı. Şimdiki kontrolcü de en azından çok olumlu yorumlar geliyor ama deneme fırsatı bulduktan sonra tam olarak konuşmakta yarar var. Çünkü hala da çok enteresan görünüyor.
Evet. Şimdi Steam Machine'lerle de amaç biliyorsunuz arkadaşlar. Valve kanadı oturma odalarına girmek istiyor. PC'leri sadece arka odalarda atılmış bir cihaz olmasını istemiyor ve video oyun konsolları gibi, masaüstü konsollar gibi PC'lerin de bir şekilde oturma odalarına girmesini istiyor. Steam Machine'in bence en büyük stratejisi budur diye düşünüyorum. Linux işletim sistemiyle birlikte Kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Fiyat aralığı da duyuruldu. $350 ila $400 arasında giriş seviyesi olacağı söylenmişti ama burada gördüğüm kadarıyla $460'dan iBuyPower SBX'in bir Steam Machine modeli gelecek.
Bu arada arkadaşlar genel olarak donanımsal özelliklerine baktığımızda 4 çekirdekli AMD işlemcisi var. Genel olarak RAID 250X ekran kartı var. 4 GB RAM var. 500 GB sabit disk var. Zaten bu fiyatı Amerika'da PC toplayabiliyorsunuz. PC'lerin fiyatı donanım fiyatı kadar.
Evet.
Yani ben böyle özel bir fiyatlandırma, düşük satalım, kar edelim falan bir şey yapamıyorlar. Bir şey PC endüstrisi böyle çalışmıyor zaten.
Evet.
Yani bu adamlar yazılımdan para kazanmadığı için donanımdan para kazanacaklar. Yani
video oyun konsoluna rakip olarak geliyor ama bir taraftan da baktığında bazı sürüncemede kaldığımız şeyler var. Mesela bunu video oyun konsoluna rakip olarak çıkartıyorsun. Oturma odasına girecek istiyorsun. Yanında bir kontrolcüsü yok mesela.
Evet. Bir de onu parayla alıyorsun.
Kontrolcü alman gerekiyor vesaire gibi. Öyle düşünmek istemiyorsun. PC olarak düşünüyorsun. Zaten PC toplayabiliyorsun.
Zaten, evet.
Yani bu konuda Valve belki Steam Machine'lerden aradığı şeyi bulamayabilir diye düşünüyorum.
Ya Steam Machine denen şey zor. Yani iyi bir PC toplaman lazım. PC'den iyi bir deneyim alman için. Onun da fiyatı belli zaten. Ne kadar aşağı çekebilirsin? Çekemezsin. Çünkü biz bugün PlayStation, Xbox'ı ucuz alabiliyorsak arkadaşlar adamlar yazılımdan da para kazandıkları için ucuz alabiliyoruz. Yani adam diyor ki ben donanımdan zarar edeceğim ama yazılımdan bunu kompense ederim. Bu PC satış firmalarının öyle bir şansı yok ki. Adam PC yapıp satıyor, yazılımı filan Linux yapıyor. Microsoft kazanıyor o taraftan yani.
Yani o şekilde zaten
satın ut bunlar.
Linux platformu da kendine özel getirmesinin sebebi bir noktada da yani Steam'i de o platformu özel hale getirip yazılımlardan da kazanmaya
bir
çalışmak.
De Microsoft en azından kanadından bir üstüne yazılım parası gelmesin. Adamların derdi de biraz oydu.
Evet.
Bir de.
Onda Microsoft'un da
bir 100 dolarlık falan bir lisans parası ekleniyor PC'ye çünkü. Niye onu ödesin diyor
onlardan
kullanıcı.
Onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Source 2 duyuruldu demiştik arkadaşlar. Half-Life 2 döneminde ilk Source motoru duyurmuştu. Şu anda herhangi bir oyunla birlikte duyurmadılar. Sadece sözlü olarak duyurdular ama Dota 2'nin ki görsel olarak çok fazla bir şey yok. Sadece off-screen uzak mesafeden bir şeyler çekmişler. Orada da hani Source 2'nin neler yapabileceğini gösterebilecek en ufak bir detay yok. Ancak Vulkan apisinin de bu şeyle birlikte uyumlu hale geldiğini, yani Steam Machine'ler çıktığında Vulkan apisinin de kullanılacağını belirtelim. Vulkan apisi Valve tarafından Linux platformuna özel olarak geliştirilmiş bir API'ydi. Bunun da hali hazırda Kasım ayında işlevsel olarak Steam Machine'lerde göreceğiniz.
Ekran karttan daha fazla yararlanmanızı sağlayan, oyun geliştirirken size yardımcı olan her türlü eklenti Linux'teki oyun geliştiricilerin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Teknoloji tarafına geçtiğimizde arkadaşlar çeşit çeşit kontrolcüler deniliyor şu anda akıllı saatinizi, telefonunuzu kontrol edebilmeniz için. Şimdi de bir üniversitede bir deneysel olarak yapılan çalışmada çok ince, böyle dövme gibi görünen bir tabakanın kontrolcü olarak nasıl çalışabileceği denenmiş. İşte dövmenin üstüne tıklıyorsun, sesi kısıyorsun, açıyorsun falan filan. Tabii üstündeki kabloyu görmezden gelmek lazım bu teknolojiden etkilenebilmek için. Devasa bir kabloyla bağlı sistem çünkü. Ya bakıyorum şimdi Allah için işe yaramayacak boş beleş bir teknoloji. Üniversitedeki herhangi bir, bizim bu üniversitemizdeki herhangi bir gencin de geliştirebileceği teknoloji. Zaten hali hazırda var böyle şeyler. Haber olmuş, dünya basınına çıkmış.
Şey gibi duruyor ya, bir de ne bileyim yapışkanlı falan ya.
Ha ya, çok basit bir şeydir, ben hiç anlam veremedim.
Ücretsiz ağda şey gibi duruyor.
Ha ya. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Bunu da sırf böyle bir size de duyurayım diye getirdim. Yani milletin boş beleş teknolojileri bile böyle reklam edilebiliyor. Video falan çekmişler. Bizim devasa gururla anlatacak projelere kapılar arkasında gizli gizli bir şeyler yapıyorlar. Kimsenin haberi yok. Anlamadım. Pazarlama yapma konusunda sıkıntımız var. Ordumuzda da bu büyük sıkıntı. Ne silahlarımız, ne teknolojilerimiz var. Milletimiz bilmiyor bunları. Bence üniversitelerde de yapılan araştırmalar çok fazla ön plana çıkartılamıyorlar.
Amerika'da DARPA'nın yaptığı şeyler çarşaf çarşaf gösteriliyor. Biz bunu yaptık, bunu yaptık falan.
Aynen.
Niye hani mesela Türkiye kanalında gösterilmiyor? Garip.
Ben anlamadım işte. Pardus bile askeri gizlilik seviyesinde falan filan dediler yani. Bir de dedim ne diyorsunuz siz ya? Yani yapmayın bu kadar. Bir şey geliştirdiğinizi anlatın. Garip. Pazarlama konusunda gerçekten çok eksiyiz. Adamların şeyi var ya, Amerika'nın filan, hükümetin. Direkt böyle pazarlamasını yapan bir ekibi var. Bunlar pazarlamacı mı? Bize pazarlamacı değil mi? Satışçı hemen aklına geliyor. Kapı kapı dolaşan falan. Pazarlamacı dediğiniz şey arkadaşlar markayı oluşturan, o marka bilinini, markanın değerini arttıran insanlardır. Bizde bir marka bilinini, marka değeri arttırma yok. Böyle ülke olarak en azından partiler kendileri için yapıyorlar da. Ülkemiz adına böyle ülkemiz bir adına. İç tarafta bir gururlanacağımız bir gaz yok. Genelde parti gazlıyor. Yani mesela X partisi, Y partisi hepsi için konuşuyorum
yaptı,
bunu.
Bunu yaptık,
bunu yaptık, şunu yaptık, onu bunu sahiplendik falan filan tarzında. Halbuki bu ülkenin sonuçları, insanımızın şeyi, emeği. Bu yapmak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer Kickstarter projesi ilgimi çekti arkadaşlar. Müzisyenleri ilgilendiriyor bu. İşte klavyeyi, gitarı, orgu bir araya getirmişler. Aynı anda birçok enstrümanı aynı anda çalabileceğin bir cihaz ortaya çıkartmışlar. Birçok sanatçıyı da denetmişler görünen kadarıyla videoda. Eğer bu sanatçılar para alıp farklı konuşmadılarsa cihazı beğendiklerini söylüyorlar. Genel olarak baktığımızda işte 75 bin dolarlık bir hedef koymuşlar. Şu anda 155 bin dolarlık hedefe ulaşmışlar. 349 dolar bağış yapanlara da instrument bir isimli cihaz gönderilecekmiş. Benim müzikten içerem yok ama.
Benim de yoktu da bu GarageBand var ya. Bir ara bayağı bir sarmıştım ona.
Bu arada bu cihaz hani mobil cihazlara bağlanmak üzere geliştirilmiş. Evet. Yani iPad'in iPhone'una bağlı müzik yapıyorlar.
Ya tek kişilik oda orkestrası olursun bununla ya.
Olursun. Çok değişik bir şey yapmışlar. Bazı zaten aslında birçok müzisyen. Mesela gitar çalan adamı bir piyano çalarken falan da görebiliyorsun. Ya da flütünü çalabiliyor. Yani. Çünkü müzik kulağı aldıktan sonra herhalde notaları da okuyabiliyor. Ondan ona rahat bir şekilde geçiyor biraz da yetenek varsa. En azından hepsini burada birleştirip tek başınıza bir orkestra gibi çalabilirsiniz. Eğlenceli bir cihaz olmuş.
Evet, oyun dünyasında geçtiğimiz zaman birazcık da Project Morpheus'a değinelim arkadaşlar. Az önce değinmiştik ama biraz daha üzerine eğileceğiz bu haberimizde. 1920x1080p çözünürlüğe sahip olacakmış. 5.7 inçlik bir OLED ekrana sahip olacakmış yine. Daha önce söylemiş olduğumuz gibi 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip ve mümkün olduğu üst seviyede bu motion sickness denilen rahatsızlığı ortadan kaldırmayı amaçlamış ama pek de yani var kadar başarılı olamamış.
Yine de var deniyor.
Ya Oculus Rift'te oranına çok çok daha iyi olduğu söyleniyor ve başarılı olduğu söyleniyor kesinlikle. Ya konsollara az önce senin söylemiş olduğun gibi özel bir şeyin gelmiş olması, sanal gerçeklik cihazının geliyor olması çok sevindirici.
Müthiş bir şey ya.
Baktığın zaman Sony gündemi yakaladı. Mesela ne oldu? Bağımsız oyunlar revaçtaydı, getirdi. Free to play modelini platformuna uyguladı. Hemen Oculus Rift çıktı. Project Morpheus'u başlattı ve kendi platformuna mümkün olduğunca destek veriyor. Bu noktada ya PlayStation 4 markası şu anda herhalde video oyun endüstrisindeki en alınabilir oyun konsolu seviyesinde biri oynar.
Gerçekten öyle.
Hani hiç ya gözün kapalı alırsın diye düşünüyorum. Nintendo'nun da Virtual Boy'u vardı. 1980'lerde yaptı. Biliyor musun sana gerçekten?
Evet.
Çok 10 bin tane mi?
O zaten epiktir ama hep onu gösterirler.
Ya yalnız şöyle bir şey. Hani yıl olmuş 2015, daha bu motion sickness dediğimiz rahatsızlığı henüz adamlar üstünden atabilmişler. O dönem artık nasıl bir rahatsızlığa sebep olduysa millet takıyor direkt kendinden geçiyor falan herhalde. Nintendo'dan da bir şeyler bekliyoruz. O dönem çıkarttınız, madem bu kadar meşhur oldu şimdi de bir şeyler yapın.
Şimdi donanımın gücü yetmeyeceği için biraz güç isteyen
tabii
şey
ki,
sistemler
evet,
bunlar.
Az önce dedik hani GTX 980'le evet, çalıştırdım falan dile getirmiştik. 2016'nın ilk çeyreğinde çıkacak arkadaşlar. Büyük heyecanla bekliyoruz açıkçası. Sony kanadından gelecek, birinci parti kanadından gelecek oyunlarla birlikte sağlam bir desteğe sahip olacaktır. Umarım PlayStation Move gibi böyle
sallamada kalmaz.
Yani zattırık zittirik oyunlarla
ama
desteklenmez
Move'lar
de.
Ama Move'lar nasıl birleşmiş sistem? Move'lar birleşince bambaşka olmuş.
Onu çok başarılı yapmışlar kesinlikle. Yani çok zekice düşünülmüş ve ilerleyen dönemlerde gelecek iToy'la falan da birleştirildiğinde.
Arada elimizde yetinince Move kontrolcüsü var.
Var.
Değil mi?
Evet. Geçen bir tanesini Beril'e vermiştim, ben onu geri isteyeyim.
Geri iste, öyle şey mi olur ya? Beril de buradan sesimizi duyuyorsun, o kontrolcü bize lazım Beril.
Ver Beril'cim. Bir diğer haberim yine Sony kanadından geliyor arkadaşlar. Game Developer Conference'da Sony kanadından çok ilginç bir açıklama geldi. Aslında şu son 5 yıla bakarsak oyun endüstrisindeki gidişata bunu rahatlıkla biz de söyleyebiliriz. Geleceğimiz free to play oyunlarda dedi Sony. Zaten az önce de söylediğimiz gibi.
Ondan sonra da o bölümü sattılar.
Adamlar değil mi?
Adamlar daha geçen haberlerimizde belirttik biliyorsunuz. Sony Online Entertainment'ı sattılar arkadaşlar. Şimdi diyor ki geleceğimiz free to play oyunlarda. Bunlar ne kafasındalar ya?
Belki de yeni bir ekip kuruyorlar. Bilemiyorum yani. Bakıyorsun adamların en çok kar getiren bölümü oyun bölümü. Geleceğimiz free to play oyunlarda diyor. Sony Online Entertainment gibi işte Planet Side'dir, H1Z1'dir. H1Z1 baktığınız zaman Steam'de hala en çok evet, satanlar arasında ortadan kalkıyor yani.
Garip. Çok garip. Anlam veremiyorum.
Belki de farklı bir strateji izleyeceklerdir, bilemiyorum. O yüzden bekliyorum yani, çok fazla da yorumda bulunmak
ben
istemiyorum.
Ben de anladım.
Vardır Sony'nin bildiği.
Değil mi?
Yani.
Gerçi bildiği olsaydı bu hale gelmezdi ama hadi hayırlısı.
Önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde, son değil de önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde free to play oyunlardan gelecek olan kar oranının büyük oranda artacağını ve video oyun endüstrisinde yavaş yavaş o yola doğru kayacağını dile getirdiler. Tabletlerde, mobil cihazlarda Game of War diye bir oyun var. Belki duymuşsundur bir şekilde.
Ya ben
Amerika'da falan çok fazla reklamı çıkıyor abi.
Çok free to play oyun oynayamıyorum. Neden oynayamıyorum? Sürekli o böyle rahatsız ediyor. Gel köyünde altın birikti. Gel işte şu oldu. Gel bu oldu falan. Deli
ediyor. Reklamını görmüş müsün acaba bir yerlerde diyecektin?
Reklamını gördüm. Facebook falan da onun reklamıyla doğru.
Facebook falan da onun reklamıyla doğru. Hatta Kate Upton ablamız da birkaç
zaten
reklamında
yer aldı. Zaten televizyonda da falan çıktı. Televizyon haberlerinde falan
evet,
da çıktı.
Amerikan futbolunun evet, finallerinin yapıldığı dönemlerde falan reklamları falan döndürüyorlar. Günlük 1 milyon dolar.
Temiz para ya.
Kârı. 1 milyon dolar. Bir şey yok.
Free to play diyorsun.
Free to play diyorsun ve 1 milyon dolarlık bir kârı var. Gerçekten de ilerleyen dönemlerde bir yandan da korkuyorsun ama. Tamam, free to play oyunların bazıları çok fazla kaliteli olmadığı halde çok fazla para kazandırıyor ama işte War Thunder gibi, World of Tanks gibi, Tribes Ascent gibi ilerleyen dönemlerde H1Z1 da free to play olacak ama içeriğini tam olarak bilmediğiniz için örnek veremiyorum. Yani bu şekilde örnek verebileceğimiz pek çok fazla oyun var ve bu oyunlarda şey diyebiliyorsun. Evet free to play ama adamlar da kaliteli içerik koymuş ya. Hani 5-10 dolar daha harcasan acımaz diyorsun ama şöyle bir sıkıntısı var abi bu oyunların. Hiçbir zaman için sahip olamıyorsun.
Sahip olamıyorsun.
Sahip olamadığın oyunlar bunlar.
Bir de yani gerçi aldığın zevke bakar be Taha. Şimdi bizim bir arkadaş var. Dedi ki iPad'den şu ana kadar World of Tanks'a dedi işte 60-70 dolarlık bir ödeme yapmışımdır dedi.
Blitz mi?
İşte
zımbır zımbır
tankları mankları satın evet, almışlar Blitz falan filan. iPad'den oynuyor.
Hı hı.
Yani dedim ki niye bu kadar fazla para dedin? Tam bir oyun parası. Ama dedi ki ben bundan başka bir oyun oynamıyorum dedi. Yani bırak da adamlar hakkını alsın dedi yani. Bana çok keyifli vakit geçirtiyorlar dedi çünkü.
Hakkını teslim ediyorum.
Evet.
Dedi, değil mi? Yani baktığın zaman iş modeli olarak gerçekten de cezbedici. Düşünsene
yani kaybedecek. Oyunun fiyatı 60 dolar olsaydı alır mıydı?
Almazdı.
Ama kimse almazdı yani.
Ama düşünsene son derece cezbedici. Kaybedecek bir şey yok. Sadece kotandan gider.
Evet.
İndiriyorsun. Oynamaya başlıyorsun. Oyun mekanikleri güzelse, derinliğe sahipse, seni bir de içine çekiyorsa oynayayım ya şundan 5 dolar 10 dolar. Ama her zaman söylüyorum free to play oyunlara sahip olamadığımız için adam bir güncelleme yapıyor, yeni içerikler getiriyor. Bakıyorsun herkeste yeni yeni bir şeyler var. Ya ben de alayım bari.
Ama şey tabii
öyle
yani
öyle gidiyor.
Tank falan aldığı için de takır takır elde ediyormuşsun yani.
Dengeleri değiştiriyormuş.
Var. onda.
Yani, muhakkak.
Tank oluyorsun çünkü sen.
Ya abi zaten olay o. Düşünsene yani. Free to play. İçeri sattığı şeylerin yani pay to win olmaması çok ender oyunda vardı. Evet. Pay to win modelini benimsemeyen oyun. Onlar da zaten içeride
ben
kendi
yapsam,
item satarak falan
yani getiriyor. Yani pay to win olur. Ya da pay to win win olur ya böyle yani ödedikten sonra o.
10 lira kes. Al kes.
Aynen kes.
Dükkan senin gibisinden. Evet büyük heyecanla bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde ne olacak free to play kanadında. Ama gerçekten de baktığımız zaman mobil platformda kazanılan korkunç paralar, free to play kanadında kazanılan korkunç paralar. Ya bugün Blizzard bile 10 senelik MMO projesi Titan'ı bir köşeye bıraktı. Free to play Team Fortress'tan aşırmaca bir FPS oyunu duyurdu ya. Yani bu oyun dünyasının nereye gideceği belli.
Evet, aynen.
Hani şey tamamen tükenecek diye düşünüyorum. Umarım tükenmez ama.
World of Warcraft'ta da oyun içi altınlarla artık
evet.
Üyelik devam ettirebiliyorsun.
Üyelik devam ettirebiliyorsun.
Free to play'e gitti yani aslında orada benzer bir şey
yani
oldu.
Kesinlikle free to play olmayacak falan dediler ama nihayetinde oyun oynadıkça kazandığın paralar ve ödeme yaptığın bir sistem söz konusu. Hemen hemen free to play'e
benzer bir şey oldu. Daha çok oyuna bağlayan bir sistem yaptılar.
Evet.
Değişik bir olay oldu. İsterseniz kısa kısa ben de teknoloji haberleriyle devam edeyim arkadaşlar. Akıllı ipten bahsedeceğim. İp atlarken kaç kez atladım falan diye merak ediyor olabilirsiniz. Mesela çok büyük merak konusuymuş bu ip atlayanlar arasında. Akıllı bir ip geliştirilmiş. Atlarken gözünüzün önünde tam olarak ne kadar atladığınızı yazabiliyor.
Hani akıllı tespih gibiymiş bu ya.
Sürekli, aslında akıllı tespih bile yapabilir. Sallarken böyle ekranda gösterebilir ne kadar çektiğini. LED'ler arkadaşlar siz ipi yeterli hızla sağlarsanız bir ekran oluşturuyorlar. Sıralı olarak yanarak belli bölgelerde. İşte kaç kalori yaktınız, ne kadar ip atladınız bunları görebiliyorsunuz. Daha sonra da bunu telefonunuzu yükleyerek bu tarafta da şey yapabiliyorsunuz. Yani takibinizi, kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gayet enteresan olmuş. 60-70 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Bu da aslında çok fazla değil. Sporla uğraşanlar için eğlenceli, gayet eğlenceli. Ama çabuk kırılacak bir cihaz bence. O ledleri vurdum bir yere ip bu sonuçta. Gidebilir diye düşünüyorum. Bakalım dayanıklılığı ne kadar olacak. Kickstarter projelerinden çıkan ürünler konusunda zaten inanılmaz fazla eleştiri dönmekte son dönemde. Mesela akıllı yüzük diye satılan şeylerin böyle akıllı bileklikten bile daha büyük şekilde insanlara postalandığı falan konuşuluyor şu anda.
Bido gibi.
Evet o nerelere gider bilmiyorum. Poda isimli bir tane öz çekim çubuğundan devşirme bir kamera tanıtıldı. Bu da çok basit bir şey aslında. Duvara falan yapıştır kendini çek diyor. Saçma sapan bir şey olmuş.
Yani bana da biraz gereksiz geldi.
Bana da çok gereksiz geldi. Bir de öyle bir reklam çekmişler ki. Oo var ya yani öyle bir reklam çekiyorlar ki abi. Podosu olan manyak eğleniyor ya. Kopuyor ya.
Bütün derdi kederi unutuyor.
Derdi yani, kederi unutuyor ya. Uçmuş grup.
Ya şey vardı abi. Mad Men dizisini izliyor musun bilmiyorum ama. Orada bir muhabbet dönüyordu. Reklam mutluluktur diyordu. Bütün reklamlarda mutlusundur. Ağlayan biri yoktur. Ağlayan birisi varsa da o ürünü aldıktan sonra gülmeye daha başlar. Mutlu. Hayatı değiştir falan filan böyle. Coca-Cola'yı düşünsene mesela. Ramazan ayında öyle bir reklam yapıyor ki sanki Konya'da falan üretiliyor zannedersin. Mevlana şekeri gibi reklam yapıyor adamlar. Yani mutluluk olay tamamen. Aynen. Burada da o var. Herkes gülüyor falan. Yani
hatta bir tanesinde vardı işte. Herkes böyle alelacele. O bir bakıyorlar bir şey eksik. Çocuk koş koş gidiyor. Böyle herkese endişeli falan. Kolayı getiriyor sofraya koyuyor. Tamam diyor. Biz oracımızı açabiliriz falan böyle. Hani.
Ezanı beklemeye de gerek yok.
Hani olmaz gitsin dersinde. Herden öyle. Bunun da reklamı aynen o kıvamda olmuş. Poduyu aldıktan sonra dert keder. Hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Kendinizi çekin çekin yayınlayın. Videonuzu çekin. YouTube'da paylaşın. Google'ın yine insansız hava araçlarıyla ilgili projesini hızlıca geçeceğim. Mobil Dünya Kongresi'ne dediler ki bu sefer insansız hava araçlarıyla baz istasyonları yapacağız. Cep telefonunu taşıyacağız falan oralara. Bu insansız hava araçlarıyla bir şey taşıdıklarını görmedim ama hala da bir haberleri çıkıyor.
Var ya bizde sigara taşıdılar ya.
Ha, gerçi evet, bir tane öyle video var. Adam gidip bakkaldan şey taşıtıyor kendini. İşte millet bunları taşıyacağız diye bizimkiler hemen taşımaya başlıyor.
Ondan sonra da işte bizim memlekette böyle deyince beğenmiyorsunuz çekin gidin diyorlar ya. Yani. Öyle bir sıkıntı
var. Yani yapıyoruz tabii.
Tabii canım işin esprisi.
IKEA ise enteresan bir şey. Qi destekli kablosuz şarj standardını ürünlerine taşımaya başladı. Artık IKEA'dan lamba ve benzeri böyle sehpah tarzı ürünleri kablosuz şarj özelliğiyle beraber alabileceksin. Üstüne koyduğun bir şey şarj olacak.
Süpermiş ya.
Evet güzel olmuş. Harika. Gerçekten. Ama Qualcomm'un tanıttığı manyetik şarj daha iyiydi.
İstediğin yere yapıştırabilir.
Evet bana daha iyi gelmişti. Qi'de de bir standart başlatılmış olması iyi. Çünkü Samsung'un cihazları hepsini Believer'da destekledikleri için Samsung cihazların kablosuz şarj destekli olanlarını Qi'ye de koysan çalışıyor. LG de destekliyor bunu. Nexus da destekliyor bu arada. Koyacaksın şarj edecek. En çok desteklenen standartlardan bir tanesi bu.
Evet. Şimdi benim bir tane ana haberim var. Ondan sonra da birkaç tane kısa haberle birlikte tamamlayalım ikisi birimizi. Şimdi ben bakma kopya çekme sana şey yapacağım. Bir soru soracağım abi. Birkaç tane ipucu.
Zor oluyor bunlar.
Yok estağfurullah zor değil. Hideo Kojima'nın Metal Gear Solid ile ilgili söylemiş olduğu bir şey. Tamam.
Bir daha yapmayacağım.
Bir daha yapmayacağım. Evet, hemen bildin değil mi?
Bir daha yapmayacağım. O bak, sürekli söyler ama bunu. Bir daha yapmayacağım böyle.
Hideo Kojima arkadaşlar yine Metal Gear Solid 5 ile birlikte hikayeyi sonlandıracağını ve bir daha yapmayacağını dile getirdi. Ama ben onun öncesinde Hideo Kojima'nın daha önce kaç defa bunu dile getirdiğini sizlere aktarayım.
Sana bir şey söyleyeceğim son.
Tabii abi.
Şimdi sözünü kestim ama eşim hep şey diyor. Her bir fuara gidip geldiğinde diyor böyle bir hafta sonra. Ben bir daha fuara gitmem diyorsun diyor. Tamam aynen böyledir. Eve gidiyor. Çok yoruldum ya ben bir daha gitmem diyorum. Gönderirim onları diyorum. Sonra tekrar fuar vakti geliyor. Diyorum ki gidiyoruz. Uçak bileti falan hazır.
Hadi güle güle.
Diyor ki büyük bir hevesle, eğlenceyle gidiyorsun diyor. Gidiyorsun. Savaş gayesi olarak dönüyorsun ondan sonra diyor.
Yine de o farklı güzel bir tatil, heyecan, yeni şeyler görüyorum.
İşin getirisi işte, ne yapacaksın?
Evet, şimdi 2000 yılında bir söylemiş. 2001'de dile getirmiş. 2005'te iki defa söylemiş. İki farklı basın yayın organına. 2008'de yine iki farklı basın yayın organına dile getirmiş. 2009'da bir daha söylemiş. 2011'de bir daha söylemiş. 2014'te bir daha söylemiş. Son kez 2015'te söylüyor arkadaşlar. Kendisine inanalım mı bilmiyoruz ama kendi de zaten dile getirdi.
Ama da benim...
Ya her seferinde söylüyorum ama bu sefer kesin son arkadaşlar.
İşte bu dedi. Şeyden kaynaklı. O da eminim ki...
Seviyor herhalde o seriyi.
Ya seriyi çok seviyor ama şundan kaynaklı çok yoruluyordur eminim. Çok çalışıyor bizim gibi. Yorulunca da diyor ki yeter ya değmez diyordur yani. Bak bu kadar çalışıyorum gelir bu falan filan yapmayayım diyordur. Ondan sonra kıyamıyor işte.
Değil, aslında çok güzel oyunlar yapan da bir insan. Herkes Metal Gear Solid de biliyor ama Game Boy Advance'de mesela Boktai diye bir oyun vardı abi. Güneş ışığıyla çalışıyordu. Üzerinde şey vardı.
Çok
güneş enerjisi vardı küçük. Gündüz oynayabiliyordun oyunu. Vampirlik oyun, vampir oyunuydu zaten. Enerji çekiyordu oradan oyun. Gerçi onda bir korsanı falan filan vardı. Pil mil takıyorlar falan da. Mantık olarak çok güzel işleyen bir oyundu. Yani Hideo Kojima güzel fikirlere sahip bir insan. Castlevania Lords of Shadow da hakeza güzel bir oyundu bana kalırsa. Ama bence de Metal Gear Solid artık bir noktada tamamlayıp işi tadında bırakıp başka oyunlara yelken açması gerekiyor.
Bence remake yapması lazım. Ben Snake'i çok seviyorum ya.
Ha, remastered falan olabilir belki.
Baştan bir başlasın ya.
Olabilir. Bir reboot.
Evet, reboot
seriye
lazım.
Yeniden şöyle bir...
Baştan konu. Hani en başına dönüp olayın. Snake'i değil de...
O karmaşık konuyu bir daha baştan ele geçireceklerini
zannetmiyorum. Ya çok karmaşıklaştırmadan ya. Bu sefer ya. O genlerden bir başkasının şeyini alsın işte.
Biraz daha böyle Teletubbies tadında.
Değil mi? Değişik bir şey yapsın.
Düz basit. Şey olsun.
Çok basit karışık işte. Konusu ya. Ondan onu, evet, ondan onu.
Çok fazla karakter ve
kafası
çok fazla...
Kafası karışık bir insan işte.
Evet ama güzel. Gerçekleri teori... Yani bahsi geçen teorileri... Sanal bir dünyayla güzel bir hale birleştirmiş diye düşünüyorum. Hemen hızlı hızlı kısa kısalarıma geçeceğim arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştik. Unreal Engine 4 motoru ücretsiz hale geldi. Unity 5 de ücretsizdi. CryEngine'den de aynı atılımı bekliyoruz. Çünkü artık oyun motorlarının rekabet içine girdiği bir dönemdeyiz. Umarız onlar da bu atılımı gerçekleştirir. Bir arkadaşımız Unreal Engine 4'ün ücretsiz olması sonrasında bir şey paylaşmış. Link paylaşmış. Hani daha önce söylediğimiz bir film olduğu için adını tekrar vermeyeyim sanki reklam yapıyormuşuz gibi olacak arkadaşlar ama Unreal Engine 4 Güven Şahin diyor. Eğitim, başvuru, bilgisayar falan filan. Güven Şahin diye aratın arkadaşlar Unreal Engine 4 ile alakalı olarak böyle bilgi sahibi olmak ücretsiz olduğu için belki üzerinde bir şeyler araştırmak, geliştirmek isterseniz hatta şöyle linki de şöyle koyalım. Siz oradan bakın. Belki hoşunuza gider. Belki bu tarz şeylere ilgi duyuyorsunuzdur. Size faydası olur. Bir diğer haberim, EA'nin mezarlığına yeni bir firma daha eklendi. Maxis Emerville kapatıldı arkadaşlar. SimCity ve Spore'un yapımcısı olarak biliniyordu. Şöyle birazcık geçmişe döndüğümüzde mesela Red Alert'ın yapımcısı Westwood Studios da EA'nin ellerine böyle can vermişti. Aynı şekilde Maxis de oyun dünyasına elveda dedi ve bu kapatılmanın ardından Maxis'te çalışan bütün çalışanlar işsiz kalmış. Hani EA'nin başka stüdyolarına da gitmemişler. Direkt fişini çekmişler. Spor güzeldi ama son SimCity. Ama Maxis'in suçu olduğunu da düşünmüyorum. Pek şey değildi.
Elektronik
yeterli içeriğe sahip değildi.
Zorlamasıyla zaten o online altyapı falan batırdı onu.
Mahvettiler zaten.
Konuşulanlar ne güzeldi. Ortaya çıkan ne kadar kötü oldu.
Çok kötü oldu. Ve büyük ihtimalle EA'nin kendi stratejisi sonrasında Maxis maalesef oyun dünyasına veda etti arkadaşlar. Bir diğer son haberim olacak bu da. Battlefield Hardline Mental teknolojisini destekleyecek arkadaşlar. Betasında yoktu. Bazı AMD sahibi arkadaşlar böyle biraz korkmuşlardı. Acaba Mental teknolojisi olacak mı olmayacak mı destekleyecek mi desteklemeyecek mi derken resmi açıklama geldi. Battlefield Hardline de bu ay içerisinde çıkacak. Polis temalı Battlefield'da Mental teknolojisini destekleyecek ve sizin kasalarınızı daha az kastıracak.
Evet, AMD ekran kartı kullanıyorsanız tabii. İkisi birinde yine sonuna geldik arkadaşlar. Bu programda biraz yorgun gözüküyor olabiliriz bu hafta. Gerçekten çok
yorgun. Ben de sabah kalktım, bir dünya iş yaptım sonra.
Evet, ben de.
Ben de nemalanıyorum hemen
sen. Gelecek hafta canlı diyelim demeyelim mi?
Ben onu konuşacaktım seninle ya.
Canlı yapmak lazım. Sözümüz var.
Yok, yapacağız da. Bir güne sabitleyelim. Ayın belli bir gününde hep
yapalım,
yayın
değil
olsun
mi
diyecektim
yani
de.
Yani biraz şey oldu. Bugün yapalım, yarın yapalım derken yapamadık.
Neredeyse bir aydır gecikti.
Aynen. İnşallah yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki programda canlı olarak görüşmek üzere diyoruz.
Evet.
Hoşçakalın.
Sürçülisan ettiysek affol arkadaşlar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.